13. ayrım 23. bölüm. Herkes tamam mı? Charlie etrafındakilere gülümseyerek uçağa binmeye davet etti. Arizona'ya uçuyorlardı. Ama o kadar kalabalıktılar ki bütün birinci sınıf onlara ayrılmış gibiydi. Pims şirketinden 7 kişi, ayrıca Sam, Charlie ve 2 yardımcıları. İngiliz uyruklu aktör Harry Jones Adams'la erkek arkadaşı vardı. Dağ gibi bavullar, donatım ve çok sayıda kutu ve sandık yetmezmiş gibi Harry ile o da arkadaşı köpeklerini de beraberinde getirmişlerdi. Georgia adındaki bu beyaz kaniş o kadar minikti ki Samantha atların ayakları arasına atılmaması için dua ediyordu. Böyle bir şey olursa hayvan öleceği gibi çekimde mahvolacaktı. Bu kalabalık grup Arizona'da bir makyaj uzmanı, bir kuaför tarafından karşılanacaktı. İkisi de Los Angeles'ta çalışan bu kişiler yolculuğun kalan kısmı Charney, Harper ve Loeb ekibiyle birlikte tamamlayacaklardı. Henry'nin arkadaşı endişeli tavırla Samantha'nın kulağına "Bütün bagajımızı yüklediler mi acaba?" diye fısıldadı. Genç kadın bundan şüphe etmediğini söylediyse de "Adam o kadar çok eşya var ki" dedi. "Onlar alışıklar. Ayrıca" genç kadın gülümsedi. "Ne de olsa birinci sınıf yolcularıyız. Sanki bunu fark ederdi de adamın pahalı Vuitton bavulları, ekibin Samsonite'leri bagajlara ya milyarlık donanım parçaları kadar kolaylıkla kaybolmazdı. Samantha'nın bu yolculuktaki işinin ne kadar ağır olduğunu bir kez daha anlıyordu. Bu reklam grubundaki fikir tamamen ona ait, başka metni ve sloganların hemen tamamını da kendisi yazmış, çekim mekanlarını bulmuş, baş aktörü seçmiş, ekipleri organize etmiş, film şirketiyle anlaşmıştı. Bundan sonraki 2 hafta süresince de 4 ayrı mekanda herkesi yakında karınlarını doyuracaklarına, sadece birkaç çekim kaldığına, ertesi gün havanın daha da serin olacağına, oteldeki klimanın öğleye kadar onarılacağına ve yemeklerin bir sonraki kente kadar bu kadar kötü olmayacağına inandırmak zorunda kalacaktı. Grup içinde sinirli bir eşcinsel erkek arkadaşın ve bir kanişin bulunması da herhalde işleri kolaylaştırmayacaktı. Öte yandan Henry, Jones Adams sakin mizaçlı, eğlenceli ve anlayışlı biri olduğunu kanıtlamıştı. Sam de onun erkek arkadaşına ve hayvanlarını idare edebileceğine güveniyordu. Eşcinsel olmasının Sam'in gözünde fazla bir önemi yoktu. Ama onun küçük çevresini beraberinde getirmesi rahatsız ediyordu genç kadını. Ayrıca aktör bunda ısrar etmişti. Şirkette onu o kadar istiyordu ki annesiyle en yakın arkadaşlarından 14'ünü bile beraberinde getirse seslerini çıkarmayacaklardı. Uçakta ikram edilen içkiler herkesin keyfini biraz yerine getirdi. Charlie tam formundaydı. Herkesi ayrı ayrı eğlendirdi. Böylece Tucson'a yarım saat kala hepsini rahatlamışlardı. O gün çalışma yoktu. Bütün donatımlarını da yükleyecekleri kiralanmış 3 kamyonetle çekim alanına kadar ki 250 kilometrelik yolu kat edecekler. Hep beraber güzel bir akşam yemeği yiyip erkenden yatacaklardı. Ertesi sabah dinlenmiş olarak erkenden işe başlayacaklardı. Çiftlik deneyimleri burada Sam'in çok işine yarayacaktı. Ne de olsa orada sabahları saat 4.30'da kalkacak şekilde ayarlanıyordu. Ve her akşam paydostan 1-2 saat sonrası için bir plan vardı. Konuşmak istediği kişilerin bir listesini yapmıştı. Her çiftlikte bütün gün çalıştıktan sonra oranın çalışanlarıyla oturup bir süre konuşacaktı. İçlerinden biri belki bir yerlerde Tete ile çalışmıştı. İçlerinden biri belki Tete'nin şimdi nerede olduğunu bilebilecek ve akrabadan, eski bir işverenden, herhangi birinden söz edildiğini duymuştu. Denemeye değerdi bu. Yine umutlanmıştı. Hiç belli olmazdı. Belki yakında bir gün çiftliğe girince bir parmaklık sütuna yaslanmış uzun boylu ve yakışıklı kovboyu görecekti. Bu seferki bir yabancı olmayacaktı. O kovboy yeşil gözleri, yumuşak gülümseyişi ve o kadar sevdiği dudaklarıyla Tete olacaktı. "Tete, iyi misin sen?" Charlie genç kadının koluna dokunmuştu. Samantha şaşırarak dönünce arkadaşının ona bir garip baktığını fark etti. Ne var diye sordu. 10 dakikadan beri sana bir şey söylemeye çalışıyorum. Güzel. Öbür iki arabayı kimin kullanmasını istediğini soruyordum. Samantha hemen işine dönerek gerekli direktifleri verdi. Ama uçak yere indiğinde düşündüğü şey işi değildi. Bakışını ufka dikmiş, ertesi gün ya da ondan bir gün sonra sevgilisini bulup bulamayacağını merak ediyordu. Tete, orada mısın? Bu sözleri fısıldamak istiyor fakat bir türlü yanıt alamayacağını biliyordu. Bunu hiç kimse bilemezdi. Samantha aramayı sürdürmek zorundaydı. Burada oluşunun başlıca nedeni de buydu. Uçaktan ilk inenler arasında oldular. Samantha grubu kısa zamanda düzene soktu, kamyonetleri seçti, sürücüleri görevlendirdi, yol haritaları dağıttı, yolculuk için sandviçler satın aldı. Üç arabanın aynı zamanda gelmesi olasılığına karşı rezervasyon belgelerini sürücülere teslim etti. Her zaman olduğu gibi yine de her şeyi düşünmüştü. Kendi kullandığı araçta Charlie'den başka kuaför, makyaj uzmanı, İngiliz aktör, onun erkek arkadaşı, kaniş ve bütün Witte bavulları vardı. Donanım ekip ve yardımcıları öbür iki araçta yolculuk ediyorlardı. Rahat mıyız? Charlie arkasındakilere baktıktan sonra herkese soğuk meyve suyu kutuları uzattı. Arizona'ya cehennem sıcağı egemendi. Yolcuların hepsi klimalı araçlarda yolculuk ettiklerine şükrediyorlardı. Harry İngiltere'deki bir turnesi arasında yaşadıklarıyla ilgili komik öyküler anlatmakla meşguldü. Erkek arkadaşı ise eşcinsel olduğunu nasıl keşfettiğini anlatarak hepsini kıkır kıkır güldürdü. Kuaförle makyaj uzmanı kızın ise ünlü bir rock yıldızının saçlarını ve makyajını yapmak için Los Angeles'a son yolculukları hakkında pek çok anlatacakları vardı. Otele varışlarına kadar yolculuk hoş bir hava içinde sürdü. Ama orada ilk terslik baş gösterdi. Otel sahibi binaya köpek kabul etmiyordu. Harry'nin arkadaşını gözü tutmamıştı. Harry kuaförün alev kırmızı rengindeki saçlarıyla alnındaki kâküle dehşet içinde bakıyordu. Harry'nin arkadaşı gerekirse aracın içinde uyuyabileceğini fakat köpeğini asla bırakamayacağını ileri sürdü. Bahşişler ve masraf listesinde yer alacak 100 dolarlık bir ekstra George'in de otelin çirkin turkuaz vinil görkemi arasında yerleşmesini sağladı. Bitkin görünüyorsun sen. Charlie genç kadının odasındaki divana uzanmış, onun bir tahtaya raptiyelerle tutturulmuş kağıtlarının üstündeki notlara göz gezdirmesini seyrediyordu. Samantha gülümseyerek başını kaldırdı ve elindeki kağıdı topaç yaparak arkadaşının üstüne fırlattı. Şaka ediyorsun dedi. Ben mi bitkin görünüyorum? Bir yığın tuhaf adamla ve bir kanişle memlekette tur ediyorum. Niçin bitkin olmam gerekiyor Charlie? Ben de yorulmadım. Samantha yüzünü buruşturdu. Buna şaşırmadım. Sen hiç çalışmıyorsun ki. Suç benim değil. Ben sadece sanat yönetmeniyim. Buradaki görevim de filmin artistik açıdan güzel olmasını denetlemek. Haris bir kadın olman ve ille tasarım bölümünün müdürü olmak istemen benim suçum değil. Charlie şakadan konuşmuştu ama sen birdenbire ciddileşerek yatağın üstüne oturdu. Yani sen benim tasarım bölümü müdürü olmak istediğimi mi düşünüyorsun? Öyle mi? Hayır sevgilim. Sam'e gülümsedi. Senin gerçekte istediğinin bu olduğunu düşünmüyorum. Ama elde edeceğinin bu olacağına inanıyorum. İşinde çok iyisin. Hatta itiraf etmesi benim için zor olsa bile bazen çok parlak bile olduğunu söyleyebilirim. Harvey bunu biliyor. Müşteriler de biliyor. Bu işteki herkes gibi ben de biliyorum. Sen de er geç layık olduğun yere geleceksin. Ya biri seni karşı gelemeyeceğin bir ücretle angaje etmek isteyecek ya da Harvey tehdidini yerine getirip emekliye ayıracak. Sen de kendini tasarım bölümü müdürü olmuş bulacaksın. İstediğimin bu olduğuna emin değilim. Artık değil. Öyleyse daha vakit varken olayların akışını henüz durdurabilecekken bir şeyler yap. Genç adam bu konuyu kısa bir süre düşündükten sonra sahi sen hayatta ne istiyorsun Sam diye sordu. Samantha arkadaşına uzun uzun baktı ve derin bir göğüs geçirdi. Bu uzun bir hikaye Charlie. Öyle olacağını hissetmiştim zaten. Charlie gözlerini Sam'den ayırmıyordu. Kaliforniya'da biri vardı değil mi dedi. Çiftlikte mi? Samantha da evet der gibi başını eğmesi üzerine sordu. Peki ne oldu? Beni terk etti. Vay namussuz. Hem de John'un hemen arkasından tevekkelli geri döndüğü sırada zavallıcık o kadar gergin ve mutsuz görünüyordu. Temelli mi? Bilmiyorum. Hala onu arıyorum. Nerede olduğunu bilmiyor musun? Genç kadının hayır gibilerden başını sallaması üzerine Charlie ona daha fazla acıdı. Ne yapacaksın peki? Aramayı sürdüreceğim. Samantha sakin ve kararlıydı. Charlie başını salladı. Aferin kız. Güçlü biri olduğundan haberin var mıydı sen? Biliyorum arkadaşım. Gülümseyerek içini çekti. Ama bazen bundan kuşku duyduğumda oluyor. Sakın. Arkadaşı ona gururla bakıyordu. Senin başaramayacağın bir şeyin olduğunu sanmıyorum. Yolunun üstüne bir engel çıkarsa bunu sakın unutma. Gerektiği zaman bunu hatırlat. Bundan kuşkun olmasın. Dostça birbirlerine gülümsediler. Sam onun kendisiyle geldiğine seviniyordu. Charlie en iyi arkadaşıydı. Onunla şakalaşmak, gülüşmek ve konuşmak yolculuğu daha eğlenceli kılıyordu. Üstelik bu soytarılığın ardında sıcakkanlı ve akıllı bir adam gizliydi. Samantha onun ve Harvey'in saygısını kazanmasına da ayrıca seviniyordu. Çiftlikte geçirdiği aylardan sonra geri dönünce yalnız tasarım bölümü müdür yardımcısı olarak değil, bir insan olarak, arkadaşları olarak da kendini yeniden kanıtlamak zorunda olduğunu hissetmişti. Şimdi ise aradan geçen zamanın kısalığına rağmen yeniden saygılarını ve sevgilerini kazanmıştı. Bunun kendisi için büyük bir değeri vardı. Birden ayağa kalkarak gitti, Charlie'yi yanağından öptü. Son günlerde bana adaşımdan hiç söz etmedin. Kerata harika, dişlerini ovuyor, dans ediyor, çamaşırlarını yıkıyor. Sus soytarı, ben ciddiyim. Küçük Samantha nasıl? Her gün daha cici kız oluyor. Kız çocukları erkeklerden gerçekten çok farklı. Müthiş bir gözlemcisin dostum. Aklıma gelmişken karnın acıkmadı mı senin? Ben açlıktan ölüyorum. Ayrıca bizim sevimli güruhu sokağın öbür ucundaki Taco lokantasında yemeğe götürmemiz lazım. Yoksa yine sızlanmaya başlar. Yani onlara akşam yemeği niyetinde taco mu yedireceksin? Charlie şok olmuştu. Dostumuz Bay Woody ile Kanişi'nin bu yemekten hoşlanacaklarını hiç sanmam. Uğraşma onlarla. Hem bu Allah'ın belası kentte yenecek başka bir şey bulabileceğini sanmıyorum. İşte bu harika. Ama sonuçta taco yiyip bira içerek ve birbirlerine giderek daha açık saçık fıkralar anlatarak hepsi çok hoş vakit geçirdiler. Sonra hepsi yorgunluklarını giderek daha fazla hissetmeye başladıklarından otele dönüp yattılar. Charlie Samantha'ya son bir kez elini sallayarak odasına çekildi. Genç kadın ise yarım saat daha ertesi günkü çalışmalarla ilgili notlarına göz gezdirdikten sonra esnemeye başladı ve ışığını söndürdü. 24. Bölüm. Ertesi sabah kahvaltı masasında buluştuklarında saat 6'ydı. 7.30'da da çiftlikteydiler. İlk günlerinde güneşin doğuşunu filme almayıp gün boyunca çekim yapmayı, sonunda da güneşin batışını çekmeye karar vermişlerdi. Ama kameralar ve donanım sinema ekibini tahmin edecek şekilde yerleştirip Harry Jones Adams güzel bir siyah kısrağın sırtına oturduğu vakit öğleyi bulmuştu. At Samantha'ya Caroline'in safkan aygırını anımsatmıştı. Harry'nin bindiği hayvan bir esmer güzeli değildi ama yine de filmde güzel görünecekti. Hoş bir yürüyüşü olan at aynı tepelerde tekrar tekrar dolaşırken arka arkaya pozlar çekildi. At da birincisi kadar uysaldı. Öyleyken vakit akşama yaklaşırken hepsi yorulmuştu. Ama sinirler gergin değildi. Bu ekiple çalışmak zevkliydi. Samantha da işlerin gidişinden hoşnuttu. Çiftlik kahyasına giderek arazilerinde film çekmelerine izin verdiği için teşekkür etti. Daha önce çiftlik sahibinin karısına çiçek ve kocasına da bir kasa viski yollamıştı. Ayrıca çiftlikte film çekmek için onlara belli bir günlük ücret ödüyorlardı. Samantha şimdi kahyaya da birkaç şişe viski armağan etti. Adam bu armağana sevinmiş göründü ve oturup onunla biraz gevezelik etti. Samantha'nın o yılın büyük kısmını Kaliforniya'daki bir çiftlikte çalışarak geçirdiğini öğrenince daha da etkilendi. Böylece bir süre çiftlik işlerinden, atlardan ve sığırlardan söz ettiler. Sam de hemen hemen evine dönmüş gibi hissetti. Bir süre sonra Tete Jordan'dan söz açtı ve adama olur ya yakınlarında onu görüp görmediğini sorarak Tete'yi bir reklam filminde kullanmak istediğini söyledi. Genç adamı saygı duyduğu efendi biri olarak tarif etti. Çiftlik kahyası Samantha'nın verdiği kartı aldı ve Tete rastlarsa bunu ona seve seve ileteceğini söz verdi. Samantha bundan sonra arkadaşlarına katıldı ve ağızda kadar dolu kamyonetlerden biriyle otele döndü. Bundan sonra 3 hafta boyunca yolculuklarının her durağında Tete araştırmaktan geri kalmadı. Öte yandan reklam filminin çekimleri istenilenden iyi sürüyordu. Sinema ekibindekiler çiftliktekilere metrelerce filmi şimdiye kadar çektiklerinin en güzeli olduğunu biliyorlardı. Ve bu arada hiçbir aksilikle karşılaşmamıştı. Bunun sonucunda moral düzeyi çok yüksekti. Arkadaşlıkların temeli atılıyordu. Herkesin keyfi yerindeydi. Kimse kızgın güneşin altında saatlerce çalışmaktan yakınmıyordu. Son durakları Colorado'nun Steamboat Springs kasabası yakınlarında bir çiftlikte çekim yapıyorlardı. Sam burada sonuncu çiftlik kahyasını sorgulamış, ayrıca bir saate yakın zaman çiftlik görevlileriyle gevezelik etmişti. Günün birinde Tete bulacak olsa bile bunun şimdi olmadığını biliyordu artık. Ertesi gün eve döneceklerine göre umudu bir kez daha kırılmıştı. New York'a dönerek bekleyecekti. İleride bir gün bir çiftliğe gittiği zaman tekrar şansını deneyecekti. Böylelikle bir gün belki onu bulurdu. Hep belki ve eğer. Genç kadın durup dağlara baktığı sırada adamlardan birinin arkadaşına Sam'in Kaliforniya'daki Lord çiftinde çalıştığını söylediğini duydu. Orasını biliyordu ikinci kovboy. Sam'e ilgiyle baktı. Doğru mu? Genç kadın evet diye başını sallaması üzerine atları tanıdığınızın farkındayım ama derecesini bilmiyordum diye devam etti. Bu sabah sizi at üstünde gördüm. Eğer üstünde çok iyi oturuyorsunuz. Ellerinizi de çok iyi kullanıyorsunuz. Teşekkür ederim. Kovboya gülümsedi ama kederi bakışlarına yansımıştı. Yorgun ve bir anlamda sönmüş bir hali vardı. Adam ona baktıkça bu kadar karamsar görünmesine akıl erdiremiyordu. Bir yandan tütün çiğneyerek yeni aygırımızı gördünüz mü diye sordu. Geçen hafta aldık onu. En uçtaki ağırda. Onu görebilir miyim? Samantha bu soruyu aygırı görmek istediğinden çok nezaketten sormuştu. Kaldıkları küçük motele dönüp ertesi günkü dönüş yolculuğu için hazırlanmaktan başka bir şey istemiyordu. Burada kalması için bir neden yoktu. Çekimleri tamamlamışlar ama Tete bulamamışlardı. Öyleyken ilgileniyormuş gibi davranarak yaşlı kovboyu izledi. Ahıra girince geldiğine hiç pişman olmadı. Karşısında o vakte kadar gördüğü en iri aygırlardan biri duruyordu. Siyah yeleli ve kuyruklu kır renkli bir hayvandı. Alnında uzun beyaz yıldız ise eşinirken gözlerini daha bir vahşi gösteriyordu. Aman tanrım bir afet bu. Öyle değil mi? Yaşlı kovboy sevinmiş görünüyordu. Ona bindiği zaman şeytandan farkı yoktur dedi. Dün herkesi iki kez sırtından fırlattı. Sırıttı beni bile. Samantha benim de yere uçtuğum çok oldu ama bu delikanlı buna değer dedi. Elini hayvanın ensesinde gezdirdi. At ensesindeki elden hoşlanmıştı. Daha fazla okşanmak istermiş gibi kişnedi. O kadar iri ve görkemli bir hayvandı ki onu görmek bile başlı başına bir deneyimdi. Samantha o zaman kovboyu, esmer güzelini, ona nasıl bindiğini ve onunla gezilerde ne büyük zevk aldığını anlattı. Adam bir safkan ha dedi. Sam'in başıyla doğrulaması üzerine devam etti. Şeytan da safkandan geri kalmaz. Yarış atı gibi koşuyor. Ama çiftlik işlerine göre fazla hareketli. Korkarım Bay Atkins onu satacaktır. Çok yazık olacak. O kadar nefis bir at ki. Kovboy bundan sonra Samantha'yı bir lütufta bulunur gibi. Ona binmek ister misiniz bayan diye sordu. Ama sizi uyarırım. Pisliğin içinde kıç üstü oturmanız mümkün. Ancak bugün sizi at sırtında gördüm. Buna dayanarak onunla başa çıkabilirsiniz diye düşünüyorum. Samantha çekim sırasında Harry'i atını daha hızlı sürmeye zorlamak için onu kızdırmak yolunu seçmişti. Bu arada kendi atını da olabildiğince hızlı koşturmuştu. Gerçekten müthiş bir biniciydi ve bu hüneri onu seyrederken erkeklerin dikkatinden kaçmamıştı. Öğle yemeğinde ondan söz etmişler. İşlerinden biri onu bir palamio kısrağına benzetmişti. Şimdi de ahırdaki bölmesinden sanki genç kadını bekleyen şeytanı ona teklif etmek bir zevkti. Sahi mi söylüyorsunuz, bu ata binmesini onun için hem bir övgü hem de bir armağan olduğu bilincindeydi. Bu uzun bir zaman boyunca son ata binişi olacaktı. Ertesi gün New York'a uçuyordu. Yakın geleceğinde çiftliklerin yer alması çok uzak bir olasılıktı. Onu yalnızca New York'taki masası başında zorlu bir çalışma bekliyordu. Kovboy atın eğerini getireyim dedi. Bir iki dakika sonra şeytanı Samantha için eğerlemiş bulunuyordu. Bu sırada çifte yememek için hareketlerine çok dikkat etmesi gerekmişti. Samantha bu atın esmer güzelinden daha şeytansı bir karakteri olduğunu fark etmişti. Yerinde duramıyor, özgürce koşmaya can atıyordu. Kovboy biraz hırçındır dedi. Başlangıçta onu fazla zorlamayın bayan dedi. Genç kadının adını anımsayamamış gibiydi. Samantha adım Sam diyerek gülümsedi. Dev kır atın sırtında oturmaya sabırsızlanıyordu. Bu at esmer güzelinden de daha iyiydi. Samantha birden Teddy sanki yanındaymış gibi bağırarak onun Caroline'in kara aygırına karşı uyarıyormuş ve onu Lady ya da Romance gibi uysal atlarla gezmeye zorlayacakmış gibi bir his duydu. Genç kadın içinden güldü. Teddy onu terk ettiğine göre şimdi istediği ata binebilirdi. Bunu düşünmesiyle birlikte sevdiği erkeği kaybetmiş olmasının acısını biraz daha ok gibi yüreğine saplandı. Yaşlı kovboyun eline basarak atın sırtına hopladı. Dizginleri gerdi ve dev aygırın onu zıplatmasına izin verdi. Ama aygırın kontrolden çıkmasına izin vermiyordu. Böylece şeytanın onu üstünden atmak için çabası sonuçsuz kaldı ve ihtiyar kovboyu bol bol güldürdü. Genç kadın büyük samanlığın yanından ağır ağır geçerek eski ahırlara yöneldi. Adamların birkaçı onu görmüştü. Atla binicisini önce ilgiyle izlediler. Sonra genç kadının azgın canavarı nasıl dizginlediğini görünce alkışlamaya başladılar. Bir gösteriyi izler gibi dönüp Samantha'nın şeytanı çiftliğin ana avlusundan geçirişi, ekibinin, Charlie'nin, Henry ve ile arkadaşının ve Kanişi'nin yanlarından geçmesi seyrettiler. Derken atlara olan tutkusu ve doğa aşkına kapılan genç kadın tüm arkadaşlarını unuttu ve atı kırlara doğru dört nala koşturmaya başladı. Hayvanın nalları gürültüyle toprağı dövüyordu. Sam adeta uçtuğunu hissediyordu. Bu arada gülümsüyor, kalbi çarpıyor, yüzüne çarpan rüzgardan sonsuz bir zevk alıyordu. Bu atı koşturmak çok güzel, bir savaş yapmak, atın gücüne ve zekasına karşı savaşmak demekti. Hem de binicisinin silah olarak yalnızca yeteneğine ve hünerine güvenmesi koşuluyla. Neyse ki şeytana layıktı ve at onu birkaç kez üstünden atmaya çalıştıysa da başaramadı. Samantha, Teddy'yi bulamamış olmanın yol açtığı stres, üzüntü ve düş kırıklığının etkisiyle çok geçmeden şeytana yüklenmeye, onu öncekinden daha hızlı koşmaya zorlamaya başladı. Hayvanı kendi oyununda yenik düşürecekti. Seyreden kalabalık işte o zaman sessizleşti. Samantha o ana dek atla kırlarda koşarken şeytanın kara yelesi ve kuyruğuyla tezat halinde arkasından uçuşan beyaz altın renkli saçlarıyla görülmeye değer bir güzellikte bir tablo oluşturmuştu. Atla binicinin kasları tam bir uyum halindeydi ve ikisi sanki tek bir vücut olmuştu. Ama kovboylardan biri o sırada onları durdurmak için oturduğu çitten atladı. Öbürleri soluklarını tutmuşlardı. Kahya ise Samantha onu duyabilecekmiş gibi bağırmaya başlamıştı. Ama iş işten geçmişti bile. Samantha'nın saptığı tarlada hemen göze çarpmayan gizli küçük bir dere vardı. Görülürse üzerine kolaylıkla atlanacak kadar dardı ama aynı zamanda da çok derindi. At sendelerse Semente kayalık bir hendeğin içine savrulacaktı. Kahya şimdi elini kolunu sallayarak koşuyordu. Charlie de onu görüp koşmaya başladı. Erkeklerin ikisi de olacakları bilmişlerdi sanki. Aygır senden önce gördüğü derenin hizasına gelince birdenbire durdu. Hazırlıksız olan Samantha'da yelpaze gibi saçılmış saçları ve öne uzanmış kollarla havada uçarak sessizce gözden kayboldu. Charlie olayı görünce hemen kamyonete koştu, kontak anahtarını çevirdi ve arabayı çalıştırıp gaza bastı. Yolun üstüne biri çıksa çiğneyip geçecekti. Samantha'nın düştüğü yer koşup gidilemeyecek kadar uzaktı. Adamcağız Kahya'ya panik halinde el kol hareketleri yaptı. O da arabaya atladı. Böylece yolun çakıllarını tekerleklerin altında gıcırdattıktan sonra da tarlada hoplaya zıplaya yol aldılar. Charlie yüksek sesle dua ediyordu. Gözünü tarladan ayırmadan Kahya'ya "Orada ne var?" diye sordu. 100 kilometre ile gidiyordu. Şeytan ise az önce yıldırım hızıyla yanlarından geçerek ahırına doğru yola devam etmişti. Kahya "Bir dere var," diye Charlie'nin sorusunu yanıtladı. Adam bütün vücudu kasılmış durumda ilerisini görmeye çalışıyordu. Hala bir şey göremiyorlardı ama Kahya bir dakika kadar sonra "Dur," diye bağırdı. Charlie derinliğini yaptı. Böylece ikisi de şeytanın dereyi görerek şaha kalktığı noktadan bayırı koşa koşa indiler. Önce bir şey göremediler ama bir an sonra Charlie Samantha'yı fark etti. Genç kadın arkasındaki gömlek yırtılmış, vücudu, yüzü, elleri tanınmayacak derecede yaralanmış, saçları yelpaze gibi başın etrafına saçılmıştı. Kırık bir bebek gibi orada yatıyordu. Her tarafı kanıyordu. O kadar da sessiz ve hareketsizdi ki, "Aman Tanrım, aman Tanrım." Charlie ona doğru koşarken ağlıyordu. Kahya da önce yetişerek yaralının yanına çömelmiş, iki parmağını onun boynunun yanına bastırmıştı. "Yaşıyor," dedi. "Arabaya atlayıp doğru eve gidin, oradan Şerif'e telefon edin ve helikopteri vakit kaybetmeden buraya getirmesini söyleyin. Ve eğer getirebilirlerse bir sağlık görevlisi, bir doktor ya da hemşire getirsinler. Steamboat Spring sağlık personeli açısından pek iyi donatılmış durumda değildi. Yerde yatış konumuna bakılacak olursa Sam'in birçok kemiklerinin hatta boynunun ve omurgasının kırıldığı belliydi. Kahya ne duruyorsun bir adam, acele et diye Charlie'ye bağırdı. Adamcağız kolunun ucuyla yüzünü silerek arabaya koştu. Gaza basarken aklında tek bir düşünce vardı. Samantha yaşayacak mıydı? Öbürlerinin heyecan içinde bekleştikleri yere yaklaşırken lanet olası at diye kendi kendine homurdanıyordu. Sonra araçtan atlayarak emirler yağdırmaya başladı. Arkasından Sam'in yanına dönerek yere çömeldi. Onu kollarının arasında tutup arabada bulduğu bir havluyla yüzündeki kesiklerden süzülen kanı durdurmaya çalışıyordu. 20 dakika sonra helikopter yanlarına inerken yüzü gergindi. İki yardımcı öbürleriyle kalıp her şeyi derleyip toplayacaklardı. Sonra gecenin ilerleyen saatlerinde Denver'daki hastanede Charlie ile buluşacaklardı. Helikopterin Denver'a ulaşması sanki saatler sürdü. Yere inildiğinde ise Samantha'nın hayati tehlikede olduğu açıkça belli oluyordu. Bir sağlık görevlisi de onlarla yolculuk etmiş. Yolculuğun son 10 dakikasında ise Charlie kaygıyla bakarken yaralıya suni solunum yaptırmıştı. Samantha'nın kurtulup kurtulmayacağını sağlık görevlisine sormak Charlie'nin dilinin ucundaydı ama alacağı yanıttan korktuğu için susarak onları seyretmek ve dua etmekle yetindi. St. Mary Hastanesi'nin önündeki çimlerin üstüne yaralıyı elden geldiğince sarsmamaya dikkat ederek indiler. Daha önce geldiklerini ve mavi sinyalle iniş yapacaklarına dair hava trafiğini uyarmışlardı. Charlie bunun ne demek olduğu konusunda kafasını kurcalayınca birinin hemen ölmek üzere olması anlamına geldiğini anımsadı. Bir doktorla üç hemşire çimlerin üstünde sedyeyle bekliyorlardı. Helikopter iner inmez Samantha'yı içeri koşturdular. Charlie de arkalarından koşmuştu. Genç sağlık görevlisiyle pilota teşekkür etmeyi bile unutmuştu. Tek düşünebildiği kırık bir bebek gibi sessiz ve hareketsiz yatan Samantha'ydı. Birkaç dakika sonra çarşaflara sarılmış olarak gördüğü ince uzun vücudun tek tanınabilir yanı beyaz yeleğe benzeyen saçlarının karışmış kitlesi oldu. İki hemşire o sırada onu röntgen laboratuvarına, belki de ameliyathaneye götürmeye hazırlanırken hayati sinyallerini kontrol ediyorlardı. Yüzündeki bere ve kesiklerin yüzeysel olduğuna ve bekleyebileceğine karar vermişlerdi bile. Yaşayacak mı? Charlie'nin sesi aydınlık beyaz giriş holünde fısıltıdan farksız çıkmıştı. Bir şey mi dediniz? Charlie'nin ne dediğini doğru dürüst duyulmamıştı. Hemşire bakışını Sam'den ayırmadan onunla konuşmuştu. Yaşayacak mı diye sorusunu yineledi. Bilmiyorum. Hemşire de yavaş sesle konuşuyordu. Yakın akrabası mısınız ya da kocası? Charlie hayır der gibi başını salladı. Ben birden akraba bilmesinin daha iyi olacağını düşündüm. Aileden biri olduğu sanırlarsa ona daha fazla bilgi verirlerdi. Abiyim dedi. Samantha'nın belki de yaşamayacağını düşünmesi üzerine birden başı döndü. Kendini hasta hissetti. Genç kadın daha şimdi de ölüye benziyordu. Ama hemşireye bakılırsa hala hafif hafif soluk alıp veriyordu. Kadıncağızın daha fazla bir şey söylemesine vakit kalmadan iki asistan, bir doktor ve mavi pijamalı bir sürü hemşire Samantha'yı alıp götürmeye geldiler. Charlie nereye gidiyor, nereye götürüyorsunuz onu diye geveledi. Ama kimse onu dinlemiyor. Charlie de gözlerinden yaşlar süzülerek orada duruyordu. Ona söyleyecekleri bir şey yoktu zaten. Hiçbir şey bilmiyorlardı. 1,5 saat sonra geri döndüklerinde Charlie bekleme odasında unutulmuş bir çocuk gibi koltuğunda donup kalmıştı. Kıpırdamamış, sigara hatta bir fincan kahve bile içmemişti. Solumaktan bile korkarak orada sadece öyle oturup beklemişti. Bay Patterson giriş formlarını imzalaması istedikleri zaman biri onun adını almıştı. Charlie'nin yaralının abiyi olduğunu ileri sürmeye devam etmişti. Yalan söylemesi umurunda bile değildi. Yeter ki Samantha'ya bir yardımı olsun. Evet diyerek yerinden fırladı. Kardeşim nasıl, iyileşecek mi? Şimdi de çenesini kapamadığının farkına varıyordu. Doktor hafifçe başını sallayarak Charlie'nin yüzüne baktı. Genç hanım yaşıyor. Buna yaşamak denirse. Neyi var, ne oldu? Açık konuşmak gerekirse omurgası iki yerinden kırılmış. Bay Patterson vücudunun birçok yerindeki kemikler paramparça. Boynunda çizgi gibi bir kırık var ama bunun çaresine bakabiliriz. Asıl sorun omurgası. O kadar çok kırık ve küçük kemikler var ki basıncı bir dereceye kadar azaltmak için ameliyat etmek zorundayız. Aksi halde beynine kalıcı bir zarar görebilir. Peki ameliyat ederseniz ne olacak? Charlie yanıtın hiç de iyi olmayacağını sezmişti. Ameliyat edersek yaralı yaşayabilecek. Doktor oturdu ve Charlie'yi de oturmaya davet etti. Asıl sorun şu. Eğer ameliyat etmezsek genç hanım hayatının kalan kısmını bir bitki gibi geçirecek. Ve büyük bir olasılıkla bütün vücudu felçli kalacak. Aman tanrım, bütün vücuda, kolları ve bacakları ama başını hareket ettirebilmesi mümkün olabilir. Ama onu ameliyat ederseniz böyle olmayacak değil mi? Charlie kusmamak için kendini güç tutuyordu. Bu ne biçim konuşmaydı böyle, pazardan havuç, soğan veya elma alır gibi kollarını, bacaklarını ya da başını oynatmasının pazarlığını yapıyorlardı. Aman tanrım, doktor açıklamasını yaparken ihtiyatlı davranıyordu. Hastamızın bir daha hiç yürüyemeyeceği kesin Bay Patterson, ama onu ameliyat edersek vücudunun kalan kısmını kurtarabiliriz. Hiç olmazsa bedenin alt yarısını kullanmada yaşayabilecektir. Şansımız olursa bilincini de kurtarabiliriz. Hemen ameliyathaneye girersek bitkisel hayattan kurtulur. Doktor çok uzayan birkaç saniyenin sonrasında ekledi. Ama tehlike yine de çok büyük. Sağlık durumu pek parlak değil ve tüm çabalarımıza karşın onu kaybedebiliriz. Size hiçbir vaatte bulunamam. Ya hep ya hiç değil mi? Aşağı yukarı öyle. Açık konuşayım. Onun için hiçbir şey yapmasak da, elimizden gelen her şeyi yapsak da sabaha çıkmayabilir. Durumu gerçekten çok kritik. Charlie içini çekti. Kararın ona ait olacağını anlamıştı ve bundan dolayı çok üzgündü. Sem'in yakın akrabaları vardı ama bu noktada yapabileceği başka bir şey yoktu. Ayrıca Sem ona herkesten daha yakındı. Zavallı tatlı Sem. Benden yanıt mı bekliyorsunuz doktor? Beyaz gömlekli adam başını eğdi. Evet, ameliyat ne zaman? Hemen şimdi. Charlie iyi de senin işinde yetenekli olduğunu nereden bileyim diye doktora sormak isterdi ama başka bir ses, başka bir seçeneğin var mı diye fısıldadı. Ameliyat edilmemesi Sem'in bir anlamda ölmesi anlamına geliyordu. O zaman da geriye bir yığın sarı saçlı kırık bir vücuttan başka bir şey kalmayacaktı. Akıldan, yürekten, ruhtan yoksun bir vücut. Yaşlı adam yutkundu. Ameliyat edilmek onu belki de ölmesi anlamına gelecekti ama yaşarsa Sem hala Sem olarak kalacaktı. Bir tekerlekli koltukta ama hala Sem olacaktı. Öyleyse hiç durmayın. Evet Bay Peterson, ameliyat edin. Hiç durmayın, lanet olsun. Doktor uzaklaşırken Charlie hala bağırıyordu. Sonra dönüp yumruğunu duvarlara çarpmaya başladı. Yorulup durunca gidip kendine bir sigara ve bir kahve aldı. Korkmuş bir hayvan gibi bir köşeye büzülerek bakışını saate dikti. Aradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saat geçti. Doktor sabahın ikisinde döndüğünde Charlie'yi dehşet içinde buldu. Adamcağız bu kadar saatlik bir sessizlikten sonra Sem'in öldüğüne inanç getirmişti. O ölmüştü, kimse de gelip kendisine bir şey söyleyememişti. Charlie hayatında hiç bu kadar korkmamıştı. Doktora ameliyat edilmemesini söylemesi, Sem'in eski kocasına ya da annesine telefon etmesi gerekirdi. Kararının sonuçlarını düşünmek bile istemiyordu ama doktor ondan mutlaka bir yanıt beklemişti. Bay Peterson, ha? Charlie adama trans halindeymiş gibi baktı. Bay Peterson, kız kardeşinizin durumu iyi. Doktor genç adamın koluna dokundu. Charlie başını salladı ama hemen sonra gözlerinden yaşlar fışkırdı ve doktora sarıldı. Tanrım, Tanrım diye inliyordu. Ben onun öldüğünü sanmıştım. Aksine durumu iyi Bay Peterson. Şimdi siz eve gidip biraz dinlenmeye çalışmalısınız. Doktor birden hepsinin New Yorklu olduğunu anımsadı. Kalacak bir yeriniz var mı diye sordu. Charlie'nin hayır demesi üzerine bir kağıt parçasının üstüne bir otel adı karaladı. Burası fena değildi. Peki Sam ne olacak? Size pek fazla bir şey söyleyemem. Elimizden gelen onarımı yaptık. Boynunu düzeltecek ama omurgası biliyorsunuz. Bacakları felçli olarak kalacak. Beyninin düşüşten ya da ameliyat öncesindeki basınçtan kalıcı bir zarar görmediğinden hemen hemen eminim. Ama beklemekten başka çaremiz yok. Çok uzun bir ameliyat oldu. Bu sözlerin doğruluğu doktorun yüzünden okunuyordu. Evet, elimizden beklemekten başka bir şey gelmiyor diye yineledi. Ne kadar beklemeliyiz? Her gün biraz daha fazlasını öğreneceğiz. Hastamız yarına kadar yaşarsa şansımız çok artacak. Charlie bir şeyler kavramaya başlıyordu. Sam eğer yaşarsa burada ne kadar zaman kalması gerekecek? Yani onu New York'a götürmemize kadar diye sordu. Doktor yere bakarak düşünüyordu. Neden sonra Charlie'nin yüzüne baktı? Bunu söylemek hiç de kolay değil. Ancak durumunda olağanüstü bir gelişme olursa onu 3-4 ay sonra bir hava ambulansıyla nakledebiliriz. 3 veya 4 ay ha diye sordu. Ya sonra doktor bunu düşünmek için daha çok erken diye sitem etti. Ama hastanede en az bir yıl kalacağını hesaba katmalısınız. Bay Peterson daha fazla da olabilir. Genç hanımın uzun bir rehabilitasyon sürecine ihtiyacı olacak. Charlie Sem'in neleri beklediğini yavaş yavaş daha iyi kavramaya başlıyordu. Doktor ama önce sabaha çıkması için elimizden geleni yapalım diyerek Charlie'yi bekleme odasının bir köşesinde yalnız başına bıraktı. Steamboat Springs'ten yola çıkan bir ekip saat 3.30'da hastaneye vardığında Charlie uyuyordu. Başı göğsünün üstüne düşmüş halde hafif hafif horluyordu. Haberi sormak için uyandırdılar. Charlie onlara bütün bildiklerini anlattı. Bu sözleri derin bir sessizlik izledi. Daha sonra hep birlikte kalkarak bir otel aramaya çıktılar. Oraya vardıklarında Charlie acı içinde pencereden Denver'ı seyretmeye koyuldu. Ancak Harry ile arkadaşları gelip yanına oturunca içinde biriktirdiği bütün acı ve korku, kaygı ve suçluluk, şaşkınlık ve üzüntü bir anda boşandı ve Harry'nin kolları arasında bir saati aşkın süreyle hıçkırdı. Harry ve arkadaşı gece boyunca Charlie ile oturup onu avutmaya çalıştılar. Charlie'nin anımsayabildiği en karanlık gece oldu bu. Sabah hastaneye telefon ettiklerinde Samantha hala yaşıyordu.